Merhaba arkadaşlar, Büyük Sorular'da Sinan Canan'la beraberiz. Kamera arkasında da Sapien ekibi olarak hocaya sorular soracağız. Malum gündemimizde şu an savaş çok yoğun bir şekilde var. İsrail-Filistin çatışması. Ama zaten bu konu çok konuşuluyor. İşte siyaset bilimciler, tarihçiler arasında. Biz biraz daha işin felsefi bir tarafına değineceğiz. Ki sorumuz da savaş olmadan barış mümkün müdür? Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, merhaba. Yani uzun bir bölüm olabilir gene, hay Allah. Neyse, hayırlısı.
Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi geçen gün bir videoda mı gördüm, bir yerde mi okudum hatırlamıyorum ama insanlık medeniyeti tarihi boyunca savaş olmayan herhangi bir yerde sadece birkaç yıl var. Sizce neden insanlık olarak savaşamadan duramıyoruz?
Şimdi bazı şeyleri açıklamanın farklı yöntemleri var. Mesela bir savaşın niye çıktığını açıklamak için yakın nedensellik diye bir mantık kullanabilirsin. İşte neydi o? Avusturya Macaristan veliahtını bir Sırp vurduğu için Birinci Dünya Savaşı çıktı diye bir şey var ya. Şimdi çocukluğumdan beri bu açıklama bize sınavlarda da soruldu, yaptık falan da. Ulan bir veliaht vuruldu diye dünya niye birbirine girdi? Ben çok anlayamadım tabii o dönem. Bu sadece mesela tetikleyen olay bağlamında bir açıklamadır ve gerçek nedenlerini açıklamaz. Ya da mesela o dönemki devletler muvazenesinde şöyle dengeler vardı. Şu öne gidiyordu, şu geri gidiyordu, şu çöküyordu. İşte bundan dolayı bir hikaye var diye daha geniş çaplı bir açıklama yapabilirsin. Bir de asli, felsefi ya da esas nedenlere bağlı olan açıklamalar var. Şimdi ben biraz orasıyla ilgiliyim, onu söyleyeyim. Spesifik savaşlar hakkında farklı şeyler söylenebilecekken ben genelde şunu söylerim. İnsan türü henüz kendi sorunlarını zeka, akıl, mantık ve paylaşım yöntemiyle aşacak kadar olgun bir tür olamadığı için ve bunun için daha 40 fırın ekmek yemesi gerektiğinden dolayı biz sorunlarımızı genellikle savaşarak çözüyoruz. Mesela galiba Adana özdeyişi var, bilmiyorum. Yani kavga edebiliyorsan konuşarak niye vakit harcayacaksın diye, yani direkt kavgayla işler çözülebiliyorsa hiç şey yapma diye. Hani böyle bir bakış tarzımız var. Çünkü bir anlaşmazlık, özellikle de işte inançlara, etrafımızda çok görüyoruz bunu, temel yaşamsal ihtiyaçlara falan dayandığında insanlar o noktada çok rahatlıkla hemen karşı tarafı düşman ilan edip onu ekarte ederek yaşam yollarını açmaya çalışıyorlar. Bu bizim çok olgun bir tür olamamamızdan kaynaklanıyor. Yani savaş bizim varsayılan ayarımızda mevcut. Homo sapiens'in son 50 bin yıllık tarihinde özellikle ondan önceki 200-300 bin yıl kadar birlikte yaşadıkları Neandertallerin ortadan kalkmasını bile bizim bu yeteneğimize, tırnak içinde ya da bu dürtümüze bağlayanlar var. Biz çok hızlı organize olup çok hızlı yıkıcı bir güç oluşturabildiğimiz için ve muhtemelen Neandertaller gibi aristokrat ve sofistike türler bunu çok beceremediği için biz onları bayağı bir yeryüzünden silmişiz gibi söyleyenler var. İnşallah böyle değildir ama hani gerçek böyle olursa da ben hiç şaşırmam. Çünkü gerek kişisel hayatınızda bakın, gerek mahalle kavgalarında bakın, gerekse uluslararası ilişkilerde bakın. Bu böyle. Bizim türümüzün bir özelliği savaşmak, saldırmak. Mesela, endişeliyiz çünkü.
O zaman Neandertallerle Homo sapiens arasındaki bu çatışma, soykırım, o da her neyse, olan savaşla bugün mesela Gazze'de yaşanan savaş arasında insanlık olarak nasıl bir ortak nokta var? İnsan doğasına dair.
Güdüsel olarak hemen hemen aynı şeylere hayata dayanıyordur. Bu arada şunu da altını çizeyim. Neandertallerle sapiensler arasında öyle bir soykırım olduğuna dair kesin bir kanıtımız yok. Bu sadece bir yorum. Ama olduysa bile ki ben şaşırmam. Oradaki dürtüyle bugünkü buradaki dürtü aynı. Ben insanın fabrikalarında ne anlatıyorum? Zaten bizim on binlerce senedir değişmeyen bazı ihtiyaçlarımız, dürtülerimiz, arzularımız ve korkularımız var. Bugün yaşadığımız dünya kendi elimizle yaptığımız çok farklı bir yer gibi gözükmesine rağmen insan hala aynı insan. Aynı avcı toplayıcı kafasıyla yaşıyor. Aynı duygu ve ihtiyaçlara sahip. Dolayısıyla buradaki insanın davranışını iyi anlayabilmek, o insanın işte temel ayarlarını iyi anlamaktan geçiyor. İnsan çok endişeli, çok fazla tüketen, geleceğini garanti altına almak isteyen ve bundan dolayı da hani özellikle kendi menfaati tehlikeye düşünce karşısında kral olsa tanımayan enteresan bir tür. Yani hepimiz bunu hem kendimizden hem etrafımızdan biliyoruz. Bugün mesela yapılan savaşlara, çatışmalara istediğin kadar ideolojik, dini, kutlu, kutsal bir şeyler yükle, ne yaparsan yap. İşin temelinde sen karşıda bazı insanların bu dünyadan yok edilecek kadar değersiz, hatta tehlikeli olduğunu görüyorsan, ona öyle inanıyorsan, o bizim çok eski dürtülerimize dayanan bir şey ve hep vardır hani savaşan iki ulus, devlet ya da grup arasında gerçekten o gruba ait olan mesela sivillerden belli grupların bir araya gelmesi, birbiriyle sarılıp öpüşüp koklaşması falan filan hep böyle romantik videolar ya da görüntüler olarak karşımıza çıkar arada bir. Ya da 1. 2. Dünya Savaşları'nda ateşkes sıralarında siperlerden çıkan askerlerin birlikte top oynadıklarını, beraber çok güzel işte yılbaşı kutladıklarını falan biliriz. Ama sonra işaret gelince tekrar siperlerine dönüp birbirlerini vurmaya, öldürmeye devam edebilirler. Bu bizim çok atavi bir güdümüzün bugün değişik vesilelerle tekrar gündeme gelmesi ama özellikle de suistimal edilmesiyle ilgili. Tekrar ediyorum, ben ömrüm boyunca bildiğim, gördüğüm bütün savaşlar, bugünküler, dün Bosna'da, orada burada olanlar, benim gördüklerimin hepsi uluslararası menfaat öbeklerinin provoke ettiği, yönettiği ve yönlendirdiği harekatlardan ibaret. Ve sıradan insanlar da çok hızlı buna düşebiliyorlar maalesef.
Tam bu söylediğinizle ilgili bir şey soracağım da hocam. Savaşan insanların bir ikiye ayrılması gerekiyor galiba. Bir mermiyi sıkan, kılıcı tutan kişi var. Bir de o savaşa karar veren, o savaşın yapılmasına karar veren kişiler var. Buradaki o agency kavramını...
Yani irade kimde burada?
Evet, buradaki iradeyi... Zaten hep kaybedendir ya mesela, savaşı çıkartan da mesela, öyle bir tarafı da var.
Hükümdarlardan ziyade rahipler.
Buradaki bu irade meselesinde sorumluluğu nasıl dağıtabiliriz ya da...
Dağıtamaz. Ameli olarak tetiği çeken, hukuk önünde de her şey önünde de irade sahibi varlık olduğu için sorumlu zaten, onu koy kenara. Yani ister savaş, ister kavga, ister çete işte mücadelesi, ne olursa olsun, birbirinin canına kastediyorsa zaten bu olay kişiseldir. Yani onu bir kenara koymak lazım ama insanları bir başka insan grubuna saldırmaya iten şey bir karar falan değildir çoğu zaman. Ya da birinin yönlendirmesi değildir. Daha önce genellikle rahip vari, kanaat önderi ya da yönlendirici, eğitici diyebileceğimiz kişilerin oluşturduğu öykülerdir, hikayelerdir. Bu hikayeler gruplar tarafından benimsendiğinde bu hikayenin iyiler tarafı vardır, kötüler tarafı vardır. Ve zaman içerisinde iyiler tarafının kayırıldığı, kötüler tarafının en azından uzak tutulmaya çalışıldığı bir davranış örüntüsü oturur. Ve arada çıkar çatışması olduğu zaman da rahatlıkla bu hikayeden ötürü İyiler kötülerle mücadele etmek zorunda hissederler kendilerini. Mesela en kötüsü, yani savaşta cinayetin kutlu bir eyleme dönüştürülmesidir. Bu anlatıların işi budur zaten. Sizin normalde dünyada en sakil, en berbat iş olarak görebileceğiniz bir insanın bir insanı öldürmesi meselesi. Hatta geçen akşam eşimle konuşurken arada soru kartları vardı, orada bir şey çıktı. Yani şeyi bilsen, hiçbir sorun çıkmayacağını bilsen hangi kuralı ihlal edersin diye. Ben de içimde hiç öyle bir şey geçmemesine rağmen insanlığın genel olarak içinden ne geçtiğini bildiğim için o cevabı verdim. Bizim hanım sabaha kadar şoktan kurtulamadı. Birini öldürürdüm dedim, yani kesin bir sorun çıkmazdı. Çünkü öldürme güdüsü o kadar baskın ki insanların %86'sı, kadınların %80'i, erkeklerin %86'sı hayatlarının en az bir kere birini öldürme fantezisi kurmuşlar. Yapılan psikolojik araştırmalar bunu gösteriyor. Öldürme bizde hatta adaptif bir davranış olarak da gösteriliyor. Yani hayatta kalmak için evrimsel olarak gelişmiş bir davranış. Senin böyle bir davranışın varsa, bir de bunu kolaylaştıran bir anlatın varsa, bizim eskilerin dediği gibi örtki ölem, yani sadece uygun kıvılcımı beklersin. Burada sorumluluk bireysel olarak gözükse bile aslında hikayelerdedir. O hikayeleri kuranlar da işte bu dünyayı iyi ya da kötü yapan esas insanları oluşturuyor zaten. Büyük anlatıları oluşturanlar. Biz de burada bir anlatı oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah iyi bir şeydir. Kimse kimseyi öldürmesin. Gerek yok yani.
Hemen sormak istiyorum. Daha önce birini öldürme fantezisi kuranlar el kaldırabilir mi?
Dürüst olunca...
Yani fantezi gibi değil de 6 kişiden 3 kişiye el kaldırdı.
Biraz daha zorlasam Kübra el kaldırır bak. O kadar şey duruyor.
Bence burada fantezi kelimesini kullanmış olmaktan dolayı belki kaldırmamış olabilir ama böyle bir çözüm bulma, bir şeyin intikam...
Fantazya, intikam fantazya, adalet dağıtma. Bak fantazya nedir zaten? Aklın görüşü, aklın görüntüsü demek. Akılda oluşan bir şey. Yani bunun fiiliyata geçmesi başka bir şeydir ama eğer sen zihninin gözünde böyle bir sahne görebiliyorsan onun gerçekleşme olasılığı her zaman vardır. Bizim zihnimizde hayal edilen her şeyin gerçek olma potansiyeli var. Er ya da geç biz bunu yapabiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir fantezi varsa buna dair bir gerçekleştirme potansiyeli de vardır. Bunu unutmayalım. O yüzden düşüncelerimize dikkat edelim. Çok fazla tekrarlarsa gerçeğe dönüşebilir.
Hocam az önce bahsettiğiniz aslında araştırmadan da yola çıkarak bir soru soracağım. Testosteronun hani saldırganlıkla bağlantılı olduğuna inanılıyor malum. Ve hani erkeklerde içerdikleri büyük miktarda testosteron nedeniyle savaşmaya acaba kadınlara nazaran daha mı çok meyillidir? Yani barışın önündeki en büyük engellerden biri erkek cinsi olabilir mi? Burada da az önce el kaldıran 3 kişi erkekti. Teşekkürler.
Zaten arada bir tane kızcağız kalmış. Gene burayı da çok ataerkil bir hale dönüştürdünüz. Ama şöyle, testosteron hormonunun saldırganlaştırıldığı zannedilmiyor, ispatlanmış bir şeydir. Mesela testisleri çıkarılan horozlar uzunca bir süre bir sakinlik dönemi geçirirler. Saldırganlıkları kalkar. Dışarıdan testosteron verirseniz tekrar saldırganlaşmaya başlarlar. Testosteron işi bu. Yani işi bu derken esas görev bu değil ama yaptığı en önemli etkilerden bir tanesi erkekleri saldırgan hale getirmek. Kadınlarda da testosteron hormonu verirseniz benzer bir agresyon etkisi yaratıyorsunuz. Fakat erkeklerde şöyle bir durum var. Testisleri çıkarıyorsunuz diyelim horozdan. Şu anda tam süresini hatırlamıyorum. Birkaç hafta boyunca horoz gayet sakin ama o süreden sonra yavaş yavaş tekrar saldırganlık başlıyor. Neden? Vücudu önceden testosteronla bol miktarda yıkandığı için tabiri caizse testosteron alıcıları çok miktarda. Fakat testosteron çekildikten sonra vücut eski testosteronu aradığı için alıcıların sayısını arttırıyor. Böylece böbrek üstü bezlerinden az miktarda salgılanan testosteron bile aynı saldırganlığı tetiklemeye yetiyor. Yani siz bugün erkeklerin saldırganlığını azaltacağım diye onları kısırlaştırmaya kalkarsanız lütfen evde denemeyin. Bu bir süre sonra tekrar ters tepecek. Yani embriyonik gelişimden itibaren erkeğin bir kere doğasında böyle bir saldırganlık var. Fakat şunu anlamak önemli. Niye var? Yani biyolojik adaptif rolü ne? Avcı, toplayıcı. Biz avcı tarafımızda saldırgan olmak zorundayız ki avlanabilelim ve gıdamızı sağlayabilelim. Ya da alanımızı müdafaa edebilelim yırtıcı hayvanlara karşı. Mesela bunu yapabilmek bu güdüyle alakalı. Biz testosteronun bu etkisi olmayan bir tür olsak bugün bu programı çekecek kimse olmazdı burada. Yani bu tür devam etmezdi. Adaptif değerinin yanında bir de mal adaptif uygulamaları diye bir şey var. Yani doğada işe yarayan, canlıyı hayatta tutan sonuçlarının dışında yan ürünler de söz konusu. Mesela savaş böyle bir yan ürün gibi gözüküyor bana sorarsanız. Tabii ki bazısına göre savaşmak adaptif bir değer. Niye? Bir topluluğu hayatta tutuyor, kaynaklarını genişletiyor, onun daha fazla üremesine, ne bileyim, yaşamasına imkan sağlıyor ya da kolaylaştırıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama mesela bugünün dünyasında savaş açıkça mal adaptiftir. Bir grup dışında dünyayı yöneten 4 aile var biliyorsunuz. Onlar dışında herkes için mal adaptif. Şu anda silah milah satanlar bu işten para kazanıyorlar. Bence bu davranışı değiştirmek lazım. Bu arada insan topluluğunun yakın bir zamanda savaşma güdüsünü bıçak gibi kesebileceğine inanıyorum. Bunun için bence işaretler var. Yüksek zihin durumu, yüksek bilinç durumu dediğimiz bir duruma, özellikle bu internet sonrası dünyada ulaşmanın daha kolay olduğuna dair bir fikir gelişiyor bende. Tam %100 emin değilim ama öyle bir şey olursa sizin ömür süreniz için de şaşırmayın. Bir anda insanlar farklı bir zihinsel seviyeye sıçrayabilir. Çünkü bu öğrenerek gelişme şeklinde değil de bir kuantum sıçraması şeklinde bir zihin değişikliğiyle olacakmış gibi geliyor bana. Sanki o duruma yaklaştık çünkü şu anda dünyanın kahir ekseriyeti için, yani aklı selim insanlar için savaş gerçekten tarihin hiçbir dönemde olmadığı kadar saçmalaştı, absürtleşti. İnşallah bu daha da yaygın hale gelir.
Peki avcı güdülerimizi kaybedersek, yani daha önce avcı güdülerimiz sayesinde hayatta kaldık. Şu an günümüzde avcı güdülerimiz ne işe yarıyor ve bu güdüleri kaybedersek ve artık savaşmazsak bu insanlığın zararına olur mu?
Kapitalizmin işine yarıyor mesela. Kapitalizm sonuçta rekabetçilik, kazanma, biriktirme, kâr etme. Aslında bu avcı dürtülerinin doğal bir yaklaşımı. Bugünkü ekonomi mesela tamamen bunun üzerine dönüyor. Sınırlı kaynakları olan bir dünyada sınırsız büyüyebilmeye çalışıyor ya bütün şirketler. Siz bile öylesinizdir yani, değil mi? Yaptığınız iş sürekli büyüsün istersiniz mesela. Bu akli değildir, mantıki değildir ama bir güdüsel davranışın dışa vurumudur. Bizim günlük hayatımızda zaten bugün dünyayı böyle yapan şey o avcı toplayıcı güdülerin devamı. Fakat burada işte binlerce yıldır bütün kadim kültürlerin söylediği bir şey var. Doğamızda olan, yani fıtratımızda olan şeyler var, okey. Ama biz bunları başka bir seviyeye dönüştürmeden insanlaşamayacağız. Esas ders burada. Ben bu itkiyi mesela, savaşma itkisini, kendimle savaşıp kendimi dönüştürmeye, kendi içimdeki kötü ve faydasız düşünceleri elimine etmeye yönlendiremediğim sürece ben alçalacağım. Bizim kültürde var ya, aşağıların aşağısına doğru gideceğim. İşte yıkıcı, iğrenç, kan döken bir yaratığa dönüşeceğim. Ama kendimle mücadeleye çevirebilirsem bu güdüyü, o zaman yükselen, gelişen, işte meleklerin üstüne bile belki çıkabilen ideal bir insan modeline doğru gidebileceğim. Bizi insan yapacak olan şeylerin ne olduğunu bu hayvani zeminden anlayabiliyoruz. Yani o hayvani zemindeki dürtülerimiz olmasa biz onlar üzerine insanlık inşa edemezdik. Belki başlangıçtaki soruyu da böyle değerlendirmek lazım. Savaş olmadan barış diye bir şeyin kendisi de kıymeti de olmaz.
Hocam peki savaşlar bize etnik grubumuzun, ülkemizin veya dinimizin kimliğine bağlı kalmaya ve böyle olmakla gurur duymaya teşvik eder mi?
Etmez mi? Mesela yani büyüdüğünüz ülkenin ana söylencelerine bakın, yani Türkiye'de büyüdüyseniz şehitlerin kanlarıyla sulanmış. Bir sulama sistemi gibi anlatıyoruz bunu. Şehitlerin kanları o kadar doğal ve o kadar zemin bir konu ki bu. Hani onu devamlı gündeme getirmeliyiz ki o şehitlere olan borcumuz nedeniyle o kanların bir bedeli olarak biz bugün ülkemizde çalışmalıyız. Bu imparatorluk dönemlerinden itibaren aslında sabit bir söylem. Bugün mesela çok fazla karşılığı yoktur bunun. Hala söylenince tüylerimiz diken diken olur, hala bizi etkiler vesaire falan ama yani bir insanın bir şey için ölmesinin eskisi kadar kutsal görülmediği bir zamandan geçiyoruz. Muhtemelen bu söylemler değişecek. Ama şimdiye kadar Savaş bizi bir arada tutmanın en güzel yöntemiydi. Bu arada sadece şey de düşünmeyin, düşmana karşı savaşı. İşte deprem oluyor, bir şey oluyor, bir felaket yaşıyoruz. Bir anda nasıl bak bir olabiliyoruz? O da sonuçta halli gereken bir düşman çıkıyor karşınıza doğal afet şeklinde. Bu bir başka grup olduğunda da hemen hemen aynı etki. Dolayısıyla bir grubu konsolide etmenin en kolay yolu budur. Bir araya getirip onları bir arada tutmanın. Bütün dünyada politik söylemlerin hepsine bakın. Tüm politik söylemler... Hemen hemen hiçbiri mantığa dayanmaz ama akılla mantıkla ilgili bir şey söylemez. Beyin sapına beyin sapına konuşur. Duygularınıza, dürtülerinize konuşur ve hep bir öteki, kötü, dış güç bir şeye atıf yapar. Ve hep bir kutlu hayali, ütopyaya, büyük geleceğe gönderme yapar. Ve böylece bu kutlu yolda giderken savaşılması gereken güçlerin o topluluğu diri tutması beklenir ve tutar da. Yani her zaman siyasi fanatikliğin arkasında düşmanlar fikri vardır. Sadece dostlarla siyasi fanatiklik yapamazsınız. Düşman lazım.
Ya ben burada şunu sormak istiyorum o zaman. Bütün bu savaşlarda, örneğin bugün Orta Doğu'da yaşanan savaşta da mesele aslında hani kimin haklı ya da haksız olduğundan ziyade, ne bileyim dinden, topraktan ziyade tamamen devletlerin, bu konudaki otoritelerin, asıl karar vericilerin yani çıkarlarına yönelik olarak aldıkları kararlar sonucu bir şey olur mu? Yani aslında orada insanların ölmesi, ne bileyim soykırımlar, bu kadar vahşet. Asıl karar vericilerin hiç umurunda değil de sadece siyasi çıkarlar mı umurlarında?
Valla ben küçükken İran-Irak Savaşı diye bir şey vardı. Siz o zaman yoktunuz daha ortada. 8 sene mi sürdü? Kaç sene sürdü bilmiyorum. 8-9 sene sürmüş. Biz sürekli İran-Irak Savaşı diye bir şey. İran-Irak savaşmak için yapılmış iki topluluk diye anlıyordum. Ben sürekli savaşıyorlar. Biz küçükken hep bunu duyardık. Ve İran-Irak Savaşı sırasında taraf tutan insanlar vardı benim etrafımda. Onların bir tarafındalardı. Sonra birisi bir şalteri kapattı. Bir şey oldu. İran-Irak Savaşı bir anda bitti. Sonra ben üniversitedeyken işte Amerika tuttu. Afganistan'a girdi. Kuveyt'e girdi. Öbür tarafta işte bu şeyler oldu. Ne bileyim Bosna katliamları. Ve o durumlarda da hep kendimizi şu ya da bu taraftan taraf olmak zorunda hissettik. Fakat yeterince yaşadığınız zaman şunu görüyorsunuz. Özellikle modern dönem savaşlarında hele ki ekrana yansıyorsa, o size haber olarak geliyorsa taraf olmak gerçekten çok ciddi bir sıkıntı oluşturur. Yani bunu bu dönemde anlamak lazım. Çünkü hiçbir savaş artık eskisi gibi saf savaş değil. Yani iki grubun belirgin bir çıkar çatışması üzerine düştüğü anlaşmazlıkla alakalı bir konu değil. Uzun yıllar manipüle edilen, belli tetikleme noktalarıyla ara ara devreye sokulan ve kontrollü krizlerle belli bir ticaretin işlemesine yardımcı olan bir pazar vasatıdır aslında savaş. Ve hangi tip savaş olursa olsun bugün taraf olduğunuzda ben her zaman söyledim. İster konu bir Müslüman, Hristiyan, Yahudi bilmem ne bir dini konu olsun. İsterse bir sınır çatışması, isterse su kaynakları ile ilgili bir şey olsun. Taraf olduğunuzda zulme taraf oluyorsunuz. Ne taraftan olduğunuz hiç fark etmiyor. Çünkü bu savaşların esas varlık amacı oradaki masum sivilleri öldürmek değil. Soykırım falan yapmanın devri geçti, o değil. Taraftar oluşturmak ve kamuoyu konsolidasyonu. Yani bir fikri dünyada yaygın hale getirmek ve insanları refleksif karar alan bir hale dönüştürmek. Dolayısıyla taraf olmak savaşın amacıdır. Bu düşünmeden taraf olunan her şey de savaşın maalesef zulmüne hizmet ediyor bu devirde. Ama bunun düşünülebileceği kadar olgun bir zamanda, olgun bir kafada olduğumuzu hiç zannetmiyorum. Böyle kendi aramızda bunu konuşuruz ama bu YouTube videosu eğer olur da 5 milyon falan izlenirse aşağıdaki yorumlar dolayısıyla ülkeyi terk etmek zorunda kalabilirsiniz. Sadece son 3 dakikadaki cümleler, eğer birileri çok sayıda insan bunu dinlerse, mesela diyelim şu anda İsrail-Filistin meselesi var, yarın bir gün başka bir mesele olur, ucu bize dokunan. İşte atıyorum Irak'la İzlanda arasında bir problem çıktığını varsayalım. Muhtemelen Irak'ı tutarız herhalde diye düşünüyorum. Bu durumda mesela dinlenirse bu konu, ya bunda taraf olmayacaksın, ne de taraf olacaksın gibi düşünüyorum. İşte tam da çalışan noktası burasıdır. Çok doğal gözükür size taraf olmak. O yüzden bazı doğal gözüken şeylerin üzerinde düşünmek insanı geliştirir. Onu hatırlatmak isterim.
Peki,
daha da bu konuda daha fazla konuşturmayın beni. Bak sonra çok başlar yanar.
Konu değiştiriyorum. İzlanda demişken. Şimdi...
İzlanda demişken. Nereye gideceğini çok merak ettim. Eyfallah hüyük yanardağ hakkında
düşünün. Vikingleri düşünelim. Bu insanlar zamanlarının barbarlarıydı. Yani evet. Bayağı işte Fethiye'ye yağma. Çıkıp yağma yapıp işte insanları katledip çok vahşice şeyler yapıyorlardı. Ya da işte ne bileyim Fransız devrimini düşünelim. Çok kanlı olan bir devrimde. Ya baktığımız zaman şu anki en gelişmiş, en medeni, en sosyal devletlerin geçmişinde aslında çok kanlı savaşlar var. Dolayısıyla bu şuna götürür mü bizi? Ancak yeterince savaşarak ideal bir düzen, barışçıl bir dünya yaratabiliriz.
Yeterince savaşaraktan ziyade ben şöyle derdim. Yeterince yanlış yaparak. Çünkü Mesela en son mezhep savaşlarında Avrupa'da milyonlarca insan öldü. Ki o dönem dünya nüfusunu düşünürsen bugünkünden kat be kat az. Milyonlarca insan çok ciddi büyük bir rakam. Vebaya yine yüz binlerce milyonlarca insan kurban verdi. Yani hem sağlık hem politik hem dini alanda o kadar çok sopa yedi ki Avrupa. Şimdi ben de yeni geldim mesela Almanya ve Brüksel'den. Tekrar buraya gelince mesela çok rahat anlıyorsun kültürdeki temel farkın nereden geldi. Biz gerçekten o kadar dövülmemişiz. Biz gerçekten o kadar yanlış yapmamışız diyeyim. Yani biraz belki gönül tarafında kaldık. Biraz daha korunduk bilmiyorum ne derseniz ona ama orası çok acı deneyimlerden öğrendiği o kadar belli ki. Yani şehirlerinin organizasyonlarından sosyal kurallarının oturumuna kadar her şeyde baktığınızda çok ciddi bir endişe var. Ve bugün mesela Avrupa yakınlarda bizim Açık Beyin çalışanlarımızdan bir arkadaşımız işte Danimarka'ya gidecekti. Uçak biletini bilmem ne her şeyi almasına rağmen vizesini vermemişler. Geçersiz bulmuşlar başvurusunu ve bu ara bu çok yaşıyoruz. Ödleri kopuyor göçmeni almaktan çünkü oradaki düzen konusunda o kadar endişeliler ki dışarıdan gelecek, kontrol edemeyecekleri bir katkının onların bütün düzenini alt üst edeceğini haklı olarak düşünüp bundan korkuyorlar. Ve bu ağır travmatik acıların sonuçları, bugün onların yaşadığı şey. Gelişmiş medeniyet dediğim şey yeterince sopa yemekten alınan dersten ibaret. Umulur ki insan olarak eğer biz gelişkin bir tür olsak mesela, yanı başımızda şurada uçakla 2-3 saatte gittiğin ülkelerdeki düzene bakıp oradan örnek alıp burada da uygulayalım. Ama sırf bu manzara bile gösteriyor ki biz bu kadar olgun bir tür değiliz. Mesela bu topraklar hala bizler o derdi sopa yemeği bekliyoruz adam olmak için. İnsanca yaşayacak kuralları olan bir toprak üretebilmek için, bir vatan üretebilmek için. Ben başta söylediğim olgun bir tür değiliz meselesi de buradan kaynaklanıyor. O medeniyet dediğiniz şeyin yıllar evvel Danimarka'da bir Danimarkalı profesörün bana söylediği çok enteresan bir öz eleştiri var. Vikingler için, tabii onların dedeleri olduğundan öyle ben saygılı konuşuyorum falan. Dedi ki ne saygısı ya dedi. Katil, tecavüzcü ve hırsızdılar dedi yani bizimkiler. Adam çok iyi biliyor o medeniyetin nasıl kurulduğunu. Mesela bu medeniyetin arka plandaki sömürgecilik etkisi, oradan gelen sermayenin ne kadar önemli bir şey olduğunu biliyoruz. Yani orası bir insanlık başarısı olarak görülmemeli bence. O bir insanlık fenomeni olarak görülmeli. Orada bir şey oluyor ve onu anlamak lazım. Hep diyorlar ya hani iyi taraflarını al, kötü taraflarını alma. Batı'nın teknolojisini alalım, ahlakını almayalım. Bence tam tersini yapalım. Yani Batı'nın ahlakını alsak biz yırtacağız mesela. Çok da güzel olacak. Ama oradaki ahlakı oluşturan şeyi anlamamız lazım. O bir başarı değil. O bir mağduriyetin sonucunda ortaya çıkmış. Zoraki bir kurtuluş yolu. Ve bugün de o yüzden çok endişeliler. Onu koruma noktasında da bu arada zorlanıyorlar çok ciddi. Yani dünyanın değişen dengeleri, bozulan ekonomi falan filan. Şu anda mesela sağcı partiler çok yükselişte Avrupa'da. Sebebi ne? Bu arada bu videoları böyle çekiyoruz ama arkadaşlar şu anda 2023 yılındayız yani. Kasım ayındayız. Sonra ne olur bilemem. 10 sene sonra bu videoyu izlediğinizde ne diyor lan bu demeyin. Yani bu dönem itibariyle durum bu. Fakat çok yakında mesela ciddi faşist iktidarların, yeni neo Hitlerlerin ortaya çıkmasına bayağı olası bakan insanlar var. Niye? Kaynaklar daralınca o düzeni sürdüremiyorsun işte. İnsanlar endişeye düşünce tekrar ilkel dönemlerine regrese oluyorlar, geri dönüyorlar psikolojik tabirle. Şu anda dünya çok ağır bir regresyonda. Zaten ortalıkta gezen öğretilere bak. Spiritüeller, evrene yansıttım geri geldiler, değil mi? 7-7, 3-5-8 para geldiler. Bunlar ne mesela? Çocuksu inançlar tekrar dünyada New Age akımlar şeklinde yayılıyor. Geri gidiyoruz geri, zihnen geri gidiyoruz. İnşallah dipten sekersek başka bir zihinsel seviyeye ulaşabileceğiz.
Hocam barış mümkün değilse benim şöyle bir hayalim var mesela hep. Uzaylılara karşı bir savaşa hazırlansa mesela insanlar diye düşünüyorum.
Ne yani, kadar çok istiyoruz değil mi?
Yani madem bu kadar savaşa hazırlanmak isteğinde uçakları mesela gördüğü zaman böyle coşan insanlar var. Ya da orduların yürümesini izliyoruz falan böyle bir şeyi kutlamak için. Madem öyleyse böyle hiç olmayacak bir savaşa hazırlanmasını sağlamak belki daha makul olacaktır.
Diyorlar ya dualarınıza dikkat edin gerçekleşebilir diye. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Okey, tamam dışsal bir düşman bize her zaman havalı geliyor. Muhtemelen sinema tarihinde de bu konuyla ilgili en ikna edici ve korkutucu örnek Independence Day falan olabilir. Ya da War of the Worlds olabilir, Dünyalar Savaşı. Şimdi oraya baktığınızda sonuçta bir şekilde müsavi gelebildiğiniz, yani denkleşebildiğiniz bir güçle zorlu bir mücadele anlatılır. Ama sonunda insanlar yener. Biz bunu severiz yani böyle hikayeler. Fakat şöyle düşünün, sizden tamamen ayrı bir evrimsel yolda ilerlemiş bir medeniyetle karşılaşıyorsunuz. Tanımı gereği uzaylı medeniyetle karşılaşma bu. Ya dünya içindeki evrimsel basamak basamaklara bir baksanıza. Bir karınca ile filin karşılaşmasında karınca ne umabilir? Bunu bir düşünün. Yani dünya koşulları içerisindeki evrimsel skaladaki farklara bak. Mesela karıncalar düşünsene uzaylılarla savaşacağız diye hazırlanıyor. Gelen uzaylı fil. Cort diye bastı. Bütün karınca medeniyeti gitti. Yani böyle bir durumla karşılaşmamız çok daha az. O yüzden hani dışarıdan bir düşman beklerken biraz temkinli olmak lazım. O sonsuz evrimsel potansiyelin eğer varsa dünya dışı bir yaşamda neler ortaya çıkarabileceğini hayal etme imkanımız yok. Mesela yani şu anda bizi yok etmiş olabilirler ve biz farkında bile olmayabiliriz. Öyle bir boyutsal bir şey olabilir. Yani şu anda bu yok olmuş halimiz olabilir yani. O yüzden aman diyeyim, bildiğin düşman en iyisidir. Yani dünyada ne varsa onunla takılalım. Hatta düşmansızlık en iyisi, inşallah hiç düşmanınız olmasın. Bu arada şunu da hatırlatmam lazım. Dost, düşman, şu bu bunlar hep insan zihnine ait dikotomilerdir, ikilemlerdir. İnsan zihni nispi çalıştığı için dünyayı böler ve algılar. Ama birlik bilincindeki bir zihin, bunu bir bizim kültür bir Budist kültür çok güzel anlatıyor. Birlik bilincindeki zihin için öbürü yoktur. Hatta ben ve sen yoktur. Herkes birdir falan. Biraz önce dediğim yaklaşıyoruz dediğim kafa bu. Ama bunun için çok ağır bedeller ödedik ve ödeyeceğiz gibi de gözüküyor. Fakat işin kurtuluşu çok net. Sen, ben, o öbürü dost, düşman yok. Bu dünya bir tek varoluş. O varoluşun içinde herkesin rolünü anlaması gereken bir tiyatro. İnşallah bunu ayarız. O zaman yırtacağız. Hoş görmek lazım.
Peki. Büyük sorularda Sinan Canan'la beraberdik. Teşekkür ederiz hocam.
Ben teşekkür ederim.